Kitabın adı Ateşle Oynayan Kız. Yazarı Stieg Larsson. 37. ayrım. İstihbarat şef yardımcısı Gunnar Bjork, Mikael Blomqvist evinin eşiğine adım attıktan sonra çok kötü bir gün geçirmişti. Beli hiç durmadan ağrımaya başlamıştı. Evin içinde bir ileri bir geri dolaşıyor, ne yapacağını bilemiyordu. Düşünmeye çalışıyor ama kafasındaki yapbozun parçalarını bir türlü bir araya getiremiyordu. Avukat Buyurman'ın öldürüldüğünü duyduğunda donup kalmıştı. Ama Lisbeth Salander'ın hemen şüpheli ilan edilip aranmaya başlanmasına hiç şaşırmamıştı. Televizyonda bu cinayete ilişkin hiçbir sözcüğü kaçırmadan dinlemiş, bütün gazeteleri alarak hiçbir ayrıntıyı kaçırmadan satır satır okumuştu. Lisbeth ruhsal açıdan hastaydı. Üstelik birini öldürebilecek yetenekteydi. Polisin vardığı sonuçları sorgulaması için hiçbir neden yoktu. Aksine Lisbeth hakkında bildikleri çılgın bir psikopat olduğunu gösteriyordu. Haberleri dinledikten sonra soruşturmayı yürüten ekibi arayıp önerilerde bulunmayı, hiç değilse her şeyin doğru yürütülüp yürütülmediğini kontrol etmeyi düşünmüş ama daha sonra bu olayın kendini artık ilgilendirmediği sonucuna varmıştı. Buna yetkisi de yoktu. Hem bu soruşturmayı yürütebilecek kapasitede yeterince insan vardı. Ayrıca bunu yapması durumunda dikkatleri üzerine çekebilirdi ki bunu hiç istemezdi. Kısacası sakin olup gelişmeleri izlemeye karar vermişti. Ama Mikael Blomqvist'in ziyareti huzurunu bozmuş, hayatını altüst etmişti. Bjork, Salander'ın işlediği cinayetlerin bir gün gelip de kendisini kişisel olarak ilgilendireceğini asla tahmin etmezdi. Kurbanlarından biri, Bjork'ü bütün bir İsveç'e teşhir etmeye hazırlanan bir muhabir domuzuydu. Ayrıca Zala isminin pimi çekilmiş bir el bombası gibi ortaya atılacağını, hele ki Mikael Blomqvist'in bu ismi bileceği aklının ucundan bile geçmezdi. Bütünüyle inanılmaz, akıl dışı bir durumdu. Mikael onu ziyaret ettikten bir gün sonra Laholm'da oturan 78 yaşındaki eski şefini aradı. Neler döndüğünü öğrenmeliydi. Gerçek niyetini sezdirmemeye çalışarak sanki yalnızca merak ediyormuş ve mesleki açıdan endişeleniyormuş gibi bir havayla konuştu. Konuşma kısa sürdü. "Ben Bjork. Sanırım haberleri okumuşsundur." "Okudum ya. Şu kız yine ortaya çıktı." "Görüldüğü kadarıyla pek değişmemiş. Artık bizi ilgilendirmez." "Sence?" "Bence bir şey yok. Bütün o eski şeyler toprağa gömüldü. Hiçbir bağlantı yok." "Ama Buyurman, sanırım Salander'a vasi atanması tesadüf değildir." Hattın öteki tarafındaki kişi bir süre sessiz kaldı. "Hayır, tesadüf değildi. 3 yıl önce bu iyi bir düşünce gibi gelmişti. Şu olanları kim tahmin edebilirdi ki?" Buyurman ne kadarını biliyordu? Eski şef birden kıkırdadı. "Buyurman'ı çok iyi tanıyorsun. Böyle yetenekli biri değildi." "Demek istediğim, bağlantıyı biliyor muydu? Yani geride izi sürülebilecek bir şey bırakmış mıdır?" "Elbette hayır. Neyi merak ettiğini biliyorum ama endişelenme. Salander her zaman bu öykünün serseri mayınıydı. Kontrol edebileceğimiz biri diye Buyurman'ı biz ayarladık. Hiç tanımadık birinden daha iyiydi. Eğer Salander gevezelik etmeye başlarsa Buyurman bizi haberdar ederdi. Şimdi her şey en iyi şekilde çözülecek." "Yani?" "İşte Salander çok çok uzun süre akıl hastanesinde kalacak." "Anladım. Sen endişelenme, sakin ol, dinlenmene bak." Ama Gunnar Bjork sakin olamıyordu. Mikael bunu fark etmişti. İki değişik tehdit seziyordu Bjork. Mikael onu teşhir edebilir, seks satın alıp yasaları çiğnediği için mesleğini kaybederdi. Daha da önemlisi, Mikael Zalaşenko'nun peşindeydi. Bu öyküye bir yerinden Zala da karışmıştı. Ve bir gün Zala'nın izinden Bjork'ün kapısı da çalınabilinirdi. Eski şefi Buyurman'dan geriye iz sürecek bir şey kalmadığını kesin bir dille söylemişti. Ama kalmıştı. 1992'deki soruşturma dosyası. Buyurman onu Gunnar Bjork'ten almıştı. Buyurman'la 10 aydan daha fazla bir zaman önce yaptığı görüşmeyi hatırlamaya çalıştı. Gam'la standa buluşmuşlardı. Buyurman bir öğle sonrası aramış, bira içmeyi önermişti. Biraz atıcılıktan bahsettikten sonra neredeyse güneşin altındaki her konuya el atmışlardı. Ama Buyurmun onu özel bir nedenle aramıştı. Yardıma ihtiyacı vardı. Zalaşenko'yu sormuştu. Björk kalktı, mutfak penceresinin önüne dikildi. Epeyce çakır keyifti. Buyurmun ne sormuştu? Ha, yeri gelmişken eski bir tanıdığın isminin de geçtiği bir işle uğraşıyorum. Öyle mi? Kimmiş o? Alexander Zalaşenko. Hatırladın mı? Oo, onu kim unutur? Sahi, nerelere kayboldu? Bu, Buyurmun'u hiç ilgilendirmezdi. Eğer Lisbeth Salander'ın vasisi olmasa, yalnızca Zala'nın adını ağzına aldı diye mercek altına almak gerekirdi. Eski rapora ihtiyacı olduğunu söylemişti. Ben de verdim. Björk, çok ciddi bir hata yapmıştı. Buyurmun'un bu rapordan haberdar edildiğini sanıyordu. Yoksa hayatta vermezdi. Buyurmun'un gizlilik damgası vurulan bu raporu, aylar sürecek bir bürokratik engeli aşmak için kendisinden istediğini düşünmüştü. Özellikle Zalaşenko'nun adının geçtiği bir şey o kadar kolay alınamazdı. Tamam, hala gizli tutulması gereken bir raporu ona verdim. Ama bunun anlaşılır nedenleri vardı. Buyurmun budala bir adamdı ama bir hain de değildi. Ne zararı var ki? Üstelik yıllar öncesine ait bir rapor. Buyurmun onu aldatmıştı. Onda formalite ve bürokrasiyle ilgili bir şey izlenimi yaratmıştı. Şimdi düşündükçe Buyurmun'un her sözcüğü nasıl bir titizlik ve dikkatle seçtiğini daha iyi anlıyordu. Peki neyin peşindeydi bu adam? Ve Salander onu niçin öldürmüştü? Mikael Blomkvist o cumartesi Miriam Wu'yu bulma umuduyla Lundagatan'ı 4 kez daha ziyaret etmiş ama hepsinde eli boş dönmüştü. Günün önemli bir bölümünü Hornsgatan'daki kafe barda oturup Doug Svensson'ın millennium.se adresine gelen mailleri okuyarak ve Zala dosyasını inceleyerek geçirdi. Cinayetten önceki birkaç hafta boyunca Doug Svensson da Zala'yı araştırmaya yoğunlaşmıştı. Ah, keşke Mikael Doug Svensson'a telefon açıp Irina P. belgesinin Zala dosyasında ne aradığını sorabilseydi. Tek mantıklı açıklama, Doug'ın Irina cinayetini Zala'nın işlediğinden şüphelenmesiydi. Akşam üzeri 5 civarında Bublanski arayıp Miriam Wu'nun telefonunu verdi. Bunu hiç beklemiyordu Mikael. Bublanski'nin fikrini neyin değiştirdiğini bilmiyordu. Numarayı yazar yazmaz yarım saatte bir aramaya başladı. Ancak gece 11 civarında cevap alabildi. Konuşma fazla uzun sürmedi. Merhaba Miriam, ben Mikael Blomkvist. Sen de kimsin be adam? Gazeteciyim, Millennium dergisinde çalışıyorum. Miriam duygularını veciz bir şekilde ifade etti. Ha, o Blomkvist, siktir ol gazeteci bozuntusu. Mikael ne istediğini anlatmaya vakit bulamadan telefonu kapattı bu. İçinden Tony Scala'ya küfürler yağdıran Mikael tekrar aradı. Bu açmadı. Mikael sonunda SMS gönderdi. Lütfen beni ara, çok önemli. Wu aramadı. Mikael gece geç saatte bilgisayarını kapadı, soyunup yatağa girdi. Keşke Erika yanımda olsaydı diye düşündü. Kısım 4. Bitirici darbe. 24 Mart, 8 Nisan. Bir denklemin kökü, bilinmeyen denkleme kimlik kazandıran bir sayıdır. Kökün denklemi tazmin ettiğini söyleyebiliriz. Bir denklemi çözebilmek için bütün kökleri bulmamız gerekir. Düşünülebilecek bütün değerler tarafından tazmin edilen denkleme kimlik denir. Parantez içinde A artı B, kapat parantez karesi. Eşittir a kare artı 2ab artı b kare. 21. Bölüm. 24 Mart Perşembe, 4 Nisan Pazartesi. Lisbeth Salander polislerin peşinde olduğu ilk haftayı Fiskargatan'daki dairesinde telaşsız sakin geçirdi. Cep telefonunu kapatmış, sim kartını çıkarmıştı. O telefonu bir daha kullanmayacaktı. Gazetelerin internet yayınlarını ve televizyon haberlerini büyük bir şaşkınlıkla izliyordu. Önce interneti, daha sonra da gazete manşetlerini ve televizyon haberlerini süsleyen vesikalık fotoğrafına sinirlenerek bakıyordu. Aptal bir görünümü vardı. Yıllarca görünmez kalmak için çaba sarf etmiş ama birdenbire ülkenin en tanınmış, üzerinde en çok konuşulan kişisi olmuştu. Üç cinayetin katil zanlısı şüphesiyle aranan ufak tefek bir kızın haber değerini yeni yeni anlamaya başlamıştı. Basındaki yorum ve haberleri kaşlarını çatarak okuyor, ruhsal sağlığıyla ilgili gizlilik damgası vurulmuş dosyaların hemen her yazı işleri masasında bulunmasını hayretle karşılıyordu. Bir manşet eski bir anısını canlandırdı. Gamla standa müessir fiilden tutuklanmış. TT'de çalışan adli muhabirlerden biri, Gamla Stan metro istasyonunda bir yolcunun yüzüne tekme atmaktan gözaltına alındığında, adli tıbbın Lisbeth hakkında verdiği raporun bir kopyasına ulaşarak meslektaşlarına fark atmıştı. Lisbeth bu olayı çok iyi hatırlıyordu. Odenplan'dan Hagerstein'de oturan, geçici olarak kaldığı, koruyucu ailenin evine gidiyordu. Radmanskatan metro durağında görünüşe göre ayık bir adam binmiş, biner binmez de gözlerini silindire dikmişti. Daha sonra bu adamın Gavle Hokey Kulübü'nün eski oyuncularından Carl Evert Blomgren olduğunu öğrenecekti. 52 yaşında ve işsizdi. Vagonun yarısı boş olmasına rağmen silindirin yanına oturarak taciz etmeye başlamıştı. Elini Lisbeth'in dizine koymuş, "Eğer benimle eve gelirsen bir 200'lük alırsın" türünden laflar etmişti. Lisbeth'in aldırmaması üzerine saldırganlaşarak ona "kokmuş amcık" demişti. Tren merkez istasyona girdiğinde Lisbeth hiçbir şey demeden yer değiştirmiş ama adam pes etmemişti. Gamla Stan'a yaklaşırken Lisbeth'a arkadan sarılmış, ellerini kazağının içine sokmuş, kulağına "orospu" diye fısıldamıştı. Bunun üzerine Lisbeth önce adamın gözüne bir dirsek atmış, arkasından da vagonun içindeki direklerden birine tutunup burnunun üzerine çift tekme indirmiş, adamın burnundan kan boşanmıştı. Tren Gamla Stan'da durduğunda vagondan dışarı fırlamış ama punk kıyafeti, maviye boyalı saçlarıyla kalabalığın içinde eriyememişti. Yasasever örnek vatandaşlardan biri üzerine kapaklanmış, polis gelene kadar da onu bırakmamıştı. O zaman cinsiyetine de, zayıf bedenine de küfürler etmişti. Erkek olsaydı üzerine atlamaya hiç kimse cesaret edemezdi. Carl Evert Blomgren'in yüzüne niçin tekme attığını açıklamaya çalışmamıştı. Üniformalı birine açıklama yapmanın hiçbir faydası yoktu. İlkelerine ters düştüğünden psikolojik durumunu ölçmeye çalışan psikologlarla konuşmayı da reddetmişti. Şansına olaya şahit olan yolcular vardı. Bunlardan biri Merkez Partisi'nden kadın bir milletvekiliydi. Polise verdiği ifadede şiddete başvurmadan önce Salander'ın cinsel tacize maruz kaldığını belirtmişti. Blomgren'in daha önce de kadınları taciz ettiğinin ortaya çıkmasıyla savcı Salander'a dava açmamıştı. Ama bu Sosyal İşler Müdürlüğü'nün soruşturma yapmasını engellememişti. Bu soruşturma mahkemenin Lisbeth Salander'ı gayrimümeyyiz ilan etmesiyle son bulmuştu. Arkasından da önce Holger Palmgren'i vasisi olarak atamışlar, sonra da onu buyurmanın ellerine terk etmişlerdi. Şimdi bütün o üzerlerine gizlilik damgası vurulan belgeler internette çarşaf çarşaf yayımlanıyordu. Daha küçük bir çocukken çevresiyle nasıl kavga ettiği, ilk gençlik yıllarının nasıl çocuk psikiyatrisi kliniğinde geçirdiği ballandırılarak anlatılıyor ve portresi tamamlanıyordu. Basının Lisbeth Salander hakkında koyduğu teşhis gazeteden gazeteye, hatta baskıdan baskıya değişiyordu. Bazen psikozlu, bazen şizofren, bazen de paranoyak ilan ediliyordu. Bir takım gazetelere göre ise zihinsel özürlüydü. Daha ilköğretim diploması bile yoktu. Dengesiz, şiddete eğilimli biriydi. Basın, Salander'ın ünlü lezbiyen Miriam Wu ile ilişkisini keşfettiğinde adam akıllı bir çılgınlığa kapıldı. Miriam Wu, Gay Pride Festivali etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen Benita Costa Show'da sahneye çıkmıştı. Bu kışkırtıcı sahne şovunda çekilmiş fotoğrafta Mimi'nin üst tarafı çıplaktı. Askılı deri bir pantolon, yüksek topuklu, parlak deriden çizmeler giymişti. Miriam'ın bir eşcinsel dergisine yazdığı makalelerden kurnazca seçilmiş Miriam'ın bir eşcinsel dergisine yazdığı makalelerden kurnazca seçilmiş alıntılar yapılıyor, çıktığı şovlardan sonra yapılan röportajlar kesilip yapıştırılıyordu. Lezbiyen, sadomazoşist bir seri katil öyküsü, iç gıcıklayıcı, satış değeri çok yüksek bir öyküydü. Cinayetleri izleyen ilk hafta Miriam Wu ortalarda görünmediğinden önce Salinger'ın kurbanlarının arasına sokulmuş, sonra oradan çıkarılıp suç ortağı yapılmıştı. Neyse ki bu tür akla ziyan iddialar internetteki aptal sohbet odası Exil'in sayfalarıyla sınırlı kalmış, büyük basında yer almamıştı. Bununla birlikte birkaç gazete Mia Bergman'ın seks cinayeti üzerine yazdığı bitirme tezine işaret ederek Salinger'ın onu bu nedenle öldürdüğünü ileri sürmüşlerdi. Sosyal İşler Müdürlüğü'ne göre Salinger fahişelik yapıyordu. Hafta sonuna doğru basın, Salinger'ın satanizmle flört eden genç kadınlardan kurulu, kendilerine Evil Fingers diyen bir çeteyle ilişkisini keşfetti. Bunun üzerine yaşlı, ahlak bekçisi bir köşe yazarı, gençlerin köksüzlüğünü ve dazlak kültüründen hip-hop'a kadar gençleri tehdit eden gizli tehlikeleri anlatan bir makale yazdı. Kısacası toplum Lisbeth Salinger hakkında boğazına kadar bilgiye batmıştı. Bazı iddialarda basın ağız birliği etmişti. Polis, sadomazoşist seks propagandası yapan, sadomazoşist, satanist bir grubun üyesi, lezbiyen bir kızın peşindeydi. Önceki yıl Lisbeth Salinger'ın İsveç dışında olduğu göz önüne alınırsa, uluslararası bağlantıları da var demekti. Lisbeth Salinger, basının kopardığı yaygaraya yalnızca bir kez duygusal tepki gösterdi. Bu bir haber başlığıydı. Ondan korkuyorduk. Öğretmen ve okul arkadaşları onları öldürmekle tehdit ettiğini söylüyor. Bunu söyleyen eski öğretmenlerinden şimdiki tekstil sanatçısı Birgitta Mias'tı. Lisbeth alt dudağını ısırarak söz konusu günü hatırladı. 11 yaşındaydı. Mias vekil matematik öğretmeniydi. Lisbeth'in doğru cevapladığı bir soruyu yanlış cevapladığını iddia ederek ısrarla yeniden cevaplamasını istemişti. Alıştırma kitabındaki cevap anahtarına göre de Lisbeth'in cevabı doğru değildi. Aslında yanlışlık cevap anahtarındaydı. Bunu nasıl fark edemediklerine şaşıyordu Lisbeth. Öğretmen inat ederken Lisbeth artık bu soruyu tartışmak istemiyordu. En sonunda alt dudağını sarkıtıp kendini dış dünyaya kapatmış, sinirlenen Mias omzundan tutarak onu sarstığında da alıştırma kitabını Mias'ın başına fırlatmıştı. Onu tutmaya çalışan sınıf arkadaşlarına tükürmüş, tekmeler savurup küfürler etmişti. Başlığı atan Akşam Gazetesi, Lisbeth'in eski sınıf arkadaşlarının eski okulunun girişinde çektirdikleri bir fotoğrafı da basmıştı. Fotoğraftakilerden biri şimdi ekonomi danışmanlığı yapan David Gustafson, onları ölümle tehdit ettiği için öğrencilerin Lisbeth'ten korktuklarını iddia ediyordu. Lisbeth, okul yıllarında kendisine eziyet edenlerin başında gelen David Gustafson'u çok iyi hatırlıyordu. IQ'su sazan balığı düzeyinde seyreden bir devdi. Yakaladığı her fırsatta Lisbeth'i aşağılar ya da itip kakardı. Bir seferinde, bir öğle teneffüsünde jimnastik salonunun arkasında Lisbeth'a saldırmış, Lisbeth de karşılık vermişti. Aslında David karşısında fiziki açıdan hiç şansı yoktu ama Lisbeth diz çökmektense ölmeyi yeğlerdi. Sınıf arkadaşlarının çoğu toplanarak David'in Lisbeth'i defalarca yere savurmasını seyredip eğlenmişlerdi. Ama aptal kız bir türlü pes etmediğinden olay çığırından çıkmış, durum seyredenler açısından dayanılmaz bir hal almıştı. David fiziksel açıdan çok üstün, Lisbeth onun karşısında çok savunmasızdı. Bu, David'e seyircilerin gözünde puan kaybettiriyordu. Bir şeye başlamıştı ama bitiremiyordu. En sonunda iki sıkı yumruk atmış, dudakları yarılan Lisbeth yere devrilip bir daha kalkamamıştı. Onu orada öylece bırakan sınıf arkadaşları gülerek uzaklaşmışlardı. Lisbeth eve dönmüş ve yaralarını tedavi etmişti. İki gün sonra okula bir beyzbol sopasıyla gelmiş, bahçenin ortasında sopayı David'in kulağının üzerine indirerek onu yere devirmişti. Sonra sopanın ucunu yerde şaşkın bir vaziyette yatan David'in boğazına dayamış, eğilip "Bir daha bana dokunacak olursan seni gebertirim." diye fısıldamıştı kulağına. Olaydan haberdar edilen okul personeli David'i okul hemşiresine, Lisbeth'i de ceza vermek için müdürün odasına götürmüştü. Lisbeth 15 yıldır ne Mia'sın ne de Gustavson'un adını duymuştu. Zaman bulduğunda neyle uğraştıklarını araştırmak üzere bu iki ismi belleğine kaydetti. Basının kopardığı yaygaraların sonucu Lisbeth Salander bütün İsveç'e yayılan kötü bir şöhret kazanmıştı. Geçmişi didik didik edilmiş, ilkokuldaki taşkınlıklarından, 2 yıl kaldığı St. Stefan Çocuk Psikiyatrisi Kliniği günlerine kadar en ince ayrıntılar ortaya dökülmüştü. Televizyon kanallarından birinde başhekim Telobrian'la söyleşi yapılırken Lisbeth dikkatle kulak kabarttı. Telobrian'ı en son mahkemenin kendisini gayrimümeyyiz ilan ettiği oturumlarda görmüştü. Şimdi alnında derin kırışıklıklar vardı. Stüdyodaki muhabire döndü, sakalını kaşıyarak susma yükümlülüğü nedeniyle özel bir hasta hakkında konuşamayacağını söyledi. Söyleyebileceği tek şey Lisbeth Salander'ın durumunun çok karmaşık olduğuydu. Bu nedenle mahkemeye bir psikiyatri kurumunda bakım görmesi gerektiğini önermiş ama mahkeme bu öneriye itibar etmeyip onu kayyum gözetiminde topluma salmıştı. Telobrian'a göre bu bir skandaldı. 3 insanın bu yanlış kararın sonucu hayatlarını kaybettiklerini iddia ederken hükümetin son yıllarda psikiyatrik bakım alanında yaptığı kısıntıları da eleştirdi. Lisbeth'in dikkatini çeken bir şey vardı. Telobrian'ın başında bulunduğu çocuk psikiyatri kliniğindeki klasik bakımın itaatsiz ve zapt edilemez hastaları uyarıcısız denilen odaya kapatmaktan ibaret olduğunu hiçbir gazete yazmıyordu. Bu odadaki tek eşya kuşaklı bir yataktı. Bunun akademik gerekçesi, zapt edilemez çocuğu taşkınlık yapmasına yol açabilecek her türlü uyarıdan uzak tutmaktı. 37. ayrımın sonu. Sayfa 423. Devamı 38. ayrımda.